Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 9.
20. kısım, hilafetin kaldırılması. Mustafa Kemal amacına ulaşıp Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunda 42 yaşındaydı. Fakat elindeki güce karşı meydan okuma henüz ortadan kalkmamıştı. Mustafa Kemal şahsi güç kazanmak için çabalıyordu. Ama güç sahibi olmak kendi başına bir amaç değildi. Ülkeyi yeniden yapılandırmak, Fransa ve diğer başlıca Batı devletleri gibi uygar kılabilmek için bir araçtı. Bunu yalnızca kendisinin başarabileceğine inanmıştı. Kendisi için iyi olan her şey ülkesi için de iyi olacak demekti. En uygun zamanı beklemesini bilen usta bir taktikçiydi. Zamanı gelince de hiç gecikmezdi. Deneyimli bir eylem adamı, dünya görüş olan bir gerçekçiydi. Halkının uygar bir devlet yaratma ve sürdürme gizil gücüne sahip olduğundan emindi. Gerçi nüfusun büyük çoğunluğu hala cehalet yükünü taşıyordu. Ama eğitilebileceğinden emindi ve eğitecek kişi de kendisiydi. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilan edilmesinden birkaç saat önce kendisine yakınlık gösteren Fransız yazar Maurice Pernod'a fikirlerini açıkladı. Dipnot, görüşme metni daha sonra 11 Şubat 1924 tarihinde Hüseyin Cahit Yalçın'ın İstanbul'da çıkarttığı Tanin adlı gazetesinde yayınlandığı biçimiyle. ASD Cilt 3 sayfa 89-93. Fransa'nın dünya yüzündeki özgürlük mücadelelerine örnek oluşturduğunu ve kendisinin de kısa bir süre Fransız okuluna gittiğini söyledi. Türk milliyetçileri yabancı düşmanı değildiler. Tüm uygar ülkelerin dostuydular ve aynı zamanda bağımsızlıklarına da düşkündüler. Tarih boyunca Türkler doğudan batıya doğru ilerlemişlerdi ve çağdaş bir hükümet batı tarzı bir hükümet demekti. Medeniyete girmek arzu edip de garba teveccüh etmemiş millet hangisidir diye sordu. Onun inandığı İslamiyet'te akıl ve ilerleme karşıtı olan hiçbir şey yoktu. Ama Türkiye'ye istiklalini veren bu Asya milletinin mantığa uymayan, batıl inançlardan oluşan ikinci bir dini daha vardı. İkinci dini savunan bu cahiller, bu acizler zaman içinde aydınlanacaklardı. Eğer ışığı göremezlerse kendi kendilerini yok ederlerdi. Onları kurtaracağız. Halifeden söz ederken Mustafa Kemal sözcüklerini dikkatle seçiyordu. Bu makamın varlığını haklı gösterecek bir tek tarihi ya da işlevsel neden olmadığını biliyor ve eğer bu unvan kendisine verilseydi derhal istifa etmiş olacağını söylüyordu. Hilafet eski bir geleneğe duyulan saygı nedeniyle sürdürülmüştü. Ama sonuçta Türkler bu makamın bedelini ödemek ve nüfuzu altında kalmak zorunluluğunu taşıyan tek Müslüman ulus olmuşlardı. Savunulması olanaksız bir durumdu. Cumhuriyet ilan edilir edilmez Halife Abdülmecid topun ağzında bulunduğunu fark etti. Derhal Mustafa Kemal'e bir kutlama telgrafı çekti. Bundan önce annesinin ölümünde başsağlığı dilediğinde ve evlendiği zaman kutlayıp ardından bir armağan gönderdiğinde Mustafa Kemal halifeye uzun ömürler dileyen süslü püslü saygılı yanıtlar vermişti. Bu kez iyi niyete teşekkür eden kupkuru tek bir cümleyle yetindi. Dipnot ATTB sayfa 509-511-512-552. Cumhuriyet'in ilanı Mustafa Kemal'in rakiplerini gafil avlamıştı. 29-30 Ekim gecesi 101 pare top atışı yeni rejimin doğuşunu kutlarken, o tarihte hiçbir görevi bulunmayan Rauf Orba ile Refet İstanbul'daydı. Kazım Karabekir ise yeni görevi olan İstanbul'daki 1. Ordu Müfettişi'ne gitmek üzere Trabzon'da bulunuyordu. Her üçü de meclis üyesi olmalarına rağmen garnizon komutanlarına top atışı emri gönderildiğinden kendilerine bilgi verilmemişti. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor. Sayfa 108. İstanbul'daki komutan Şükrü Naili Paşa, Mustafa Kemal'in Selanik'ten eski bir arkadaşıydı. Ankara'dan gelen resmi telgraf kendisine eski kentteki belediye yetkililerinin verdiği bir kabule katıldığı sırada iletildi. Telgrafı konuklara okuduğunda alkışlarla karşılandı. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927 bunu İstanbul halkının gerçek duyguları olarak tanımlarken Rauf'un gönülsüz tepkisiyle kıyasladı. Dipnot Nutuk sayfa 544-545. 30 Ekim'de Rauf'u iki önemli gazete başyazarı Ahmet Emin Yalman ile Velid Ebu Ziya ziyaret ettiler. Ertesi gün gazetelerde yayınlanan röportajda Rauf, yönetimin isminin Cumhuriyet olarak değişmesinin ancak halkın isteklerine saygı duyduğu takdirde bir farklılık yaratacağını söylüyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 546. 10 Kasım'da İstanbul'a ulaşan Kazım Karabekir'i karşılayan Rauf, Refet ve bir grup gazeteci, Ankara'dan gelen haber Mustafa Kemal'in kendine yeni bir mahiyet edindiğini ve tam anlamıyla otoritesini kurma yolunda ilerlediğini gösteriyor dediler. Karabekir anılarında gazetecilere Mustafa Kemal'in padişah ve halife olmasını dostlarının önlediğini ve onun da buna karşılık bir çıkış yaparak cumhurbaşkanı olduğunu açıkladığını yazacaktı. Şimdi Mustafa Kemal eski dostlarını cumhuriyet düşmanı ve padişah yanlısı diye tanıtarak yaşamı boyunca bu makamı elinden bırakmayacaktı. Dipnot Mumcuk Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 112-113. Karabekir'in belleği bundan sonraki olaylarla karışmış olabilir ve herhalde yazdıklarını oranla daha dikkatli konuşmuştur. Ne var ki Mustafa Kemal'in eski dostlarının onu yerinden etmek için güç birliğine giriştikleri ve İstanbul'daki en etkili gazetelerin desteğini aldıkları gerçektir. Mustafa Kemal'in meclisteki taraftarları ise 8 Aralık'ta üyeleri arasından bir istiklal mahkemesi kurarak özellikle basının içindeki bozguncuları temizlemek üzere İstanbul'a gönderdiler ve böylelikle tepkilerini gösterdiler. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 3. 12 Kasım'da Halife Abdülmecid Karabekir'i kabul etti. Üzücü bir görüşmeydi. "Benim bu sarayda resim takımlarımla bir iki bohçam var," dedi halife gözlerini yerden kaldırmadan. "İstemezlerse bunları alır giderim." Dipnot Mumcuk Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 116. Abdülmecid'in istifa etmeye hazır olduğu söylentileri yayılınca İstanbul Barosu Başkanı Lütfü Fikri Düşünsel 15 Kasım'da Tanin Gazetesi'nde yayınlanan yazısında yaşamı tehlikede bile olsa makamında kalması için halifeye çağrıda bulundu. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 4. Aynı gün Rauf ile Adnan Adıvar'ı kabul eden halife Mustafa Kemal'i eleştirenlerin tarafını tutuyormuş izlenimini güçlendirdi. Ankara ile İstanbul'un arasındaki gerginliğin iyice arttığı bu kritik dönemde Mustafa Kemal hastalandı. 11 Kasım'da dostları Salih Bozok, Recep Zühtü ve Kılıç Ali ile yediği öğle yemeğinden sonra kendini rahatsız hissetti. Özel doktoru Refik Saydam çağrıldı ve kalp spazmı tanısı koyunca İstanbul'dan aceleyle getirtilen kıdemli askeri doktor Neşet Ömer İrdelp, Paşa da aynı tanıyı onayladı. 6 gün süren resmi sessizlikten sonra Neşet Ömer gazetecilere Mustafa Kemal'in rahatsızlığının kalp krizi olmayıp yorgunluktan kaynaklandığını ve Cumhurbaşkanı'nın 6 günlük bir istirahattan sonra tümüyle iyileştiğini açıkladı. Doktorlar dinlenmesini ve hafif bir perhiz uygulamasını önermişlerdi. Bunun anlamı en azından içkiyi azaltmak demekti. Latife söylenenleri uygulamaya çalışıp ziyaretçilerin gelişini yasakladı. Mustafa Kemal öfkelendi. Zaten karısının ev yaşamını düzene sokmaya ve Çankaya'da resmi bir protokol yerleştirmeye çabalamasından sıkılmıştı. Latife'nin uygulamalarını reddetti. Ve görmek istediği ziyaretçileri kabul edeceğini bildirdi. Buna karşın kendisini daha iyi hissedince ve işleri izin verince biraz dinlenmek üzere karısının İzmir'deki evine gitmeye razı oldu. Dipnot Aras Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 163-164. Mustafa Kemal rahatsızlık nedeniyle işlerinden biraz uzak kalınca İstanbul gazeteleri Enver Paşa'nın hala Orta Asya'da yaşadığı söylentilerini yayarak bu belirsizliği arttırdı. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 3. Siyasal bunalımı günlük denetim altında tutma görevi Başbakan ve Halk Fırkası'nın başkan vekili olan İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya düştü. Her zamanki gibi ordunun üstlendiği rol çok kritikti. Karabekir anılarında kendisinin İstanbul'da bir ordu toparlayıp yeni başkente yürüyeceği korkusunun Ankara'yı sardığını yazacaktı. Ayrıca daha önceleri Doğu cephesinde onun komutası altında olan ve sonradan İstanbul'a gönderilen bir tümeni Fevzi Paşa'nın önlem olarak tekrar Doğu'ya kaydırdığını ve General Kemalettin Sami'nin ilk tehlike belirtisinde kendi kolordusunu Eskişehir'den İstanbul'a götürmek üzere gizli bir emir aldığını da ekleyecekti. Dipnot Mumcu Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 121-122. Ama Mustafa Kemal'in eski dostları ülkenin önderine karşı açıktan meydan okumaya kalkışmadılar. Önde gelen milliyetçilerin arasına ayrılığı sokan ve Mustafa Kemal'in yakın çevresine yeni kişiler getirenin İsmet Paşa olduğu kuruntusuna kapıldılar. Mustafa Kemal'in hala kendilerine güvenmeyle ikna edilebileceğini düşünüyorlardı. Rauf Orbay bir barışma girişiminde bulundu. Halk Fırkası parlamento grubunda İstanbul basınına verdiği demeçler konusunda tartışma açılmasını isteyen bir önerge sunulmuştu. Dipnot, Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir insanımız, Cilt 5, sayfa 254. Toplantı tarihi olarak 22 Kasım saptandı ve Rauf kendini savunmak üzere Ankara'ya gitti. İlk önce Mustafa Kemal'i ziyaret etti ama hasta yatağında olduğunu görünce politikadan söz etmekten vazgeçti. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeni, Cilt 2, sayfa 138. Milletvekilleri konuyu görüşmek üzere toplandığında İsmet Paşa bu tartışmanın tarafı olduğu için başkanlık koltuğuna oturmayacağını söyledi. Atatürk'ün gazetecisi ve hayranı Falih Rıfkı Atay, daha sonra anılarında Rauf ile İsmet'in etkili konuştuklarını ve kendilerine hakim olduklarını yazacaktı. Rauf Orbay, bazı Güney Amerika ülkelerinde görülen ve halkın iradesini ezen bir yönetim olmadığı sürece Cumhuriyeti destekleyeceğini açıkladı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 139. İsmet Paşa Rauf'un halifeyi ziyareti konusu üzerinde durdu ve halifenin Türk politikasına karışma girişiminin vatana ihanet olarak nitelendirileceği uyarısını yaptı. Kendilerine tanınan sınırların içinde kalan halifelere her zaman Türkiye'de saygı duyulacaktı. Dipnot Seçil Akgün, sayfa 145. Mustafa Kemal 1927'deki nutukta İsmet Paşa'nın sözlerini aktarırken bu son cümleyi atlayacaktı. Sonra İsmet Paşa Rauf'a partinin lehinde mi yoksa aleyhinde mi çalışacağını sordu. Kararı ancak kendisi verebilirdi. Ama parti de Rauf da henüz birbirlerinden kopmaya hazır olmadığından toplantı hiçbir sonuca ulaşmaksızın yanlış anlamaların açıklığa kavuştuğu ve bu durumun basın yoluyla duyurulacağı kararı alınarak sona erdirildi. Ne var ki verilen ikinci bir önergeyle parti başkanlığına politik açıdan duyarlı olan noktaları basından saklı tutma hakkı tanındı ve Rauf'un Muz Cumhuriyetleri konusundaki sözleri halka yansıtılmadı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 5, sayfa 264. Mustafa Kemal 1927'deki konuşmasında bu tartışmanın Rauf ve yandaşlarına partiyi içeriden çökertmek için daha fazla zaman vermiş olduğunu açıklayacaktı. Dipnot Nutuk, sayfa 561. Meclisin yeni başkanı Fethi Okyar ile İstanbul'da karşılaşan Karabekir, Mustafa Kemal ile eski dostlarının arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yardımcı olmasını istedi. 7 Aralık'ta da komutanlardan ordu ile politik arasında bir seçim yapmalarının istenmesini resmi olarak önerdi. Aktif görevde bulunan komutanlar meclis üyeliklerini sürdürmemeliydiler. Fethi bu konunun komisyonda görüşülmekte olduğu için Karabekir'in önerisinin tekrar işleme konmayacağını belirtti. 19 Aralık 1923'te meclis askerlerin politikaya karışmasını sona erdiren bir yasayı onayladı. Dipnot Tunçay, sayfa 114. Daha önce seçimle meclise gelmiş olanlar dönem sonuna kadar görevlerini sürdürecekler ama ordu üzerinde etkili konumlarda bulunduklarından parlamento tartışmalarına katılamayacaklardı. Dipnot Yasa Metni için Tunçay, sayfa 113, not 8. Bu yasa maddesi Karabekir ile Ali Fuat'ı etkilerken Trakya'daki komutanlığı 1923 Ekim'de sona erdirilmiş olan Refet'i kapsamamaktaydı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 100. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte başkumandanlık makamını bırakmış olan Mustafa Kemal de etkilenmiyordu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 3. Başvekili İsmet Paşa Milli Müdafaa Vekili Kazım Özal ve Mustafa Kemal'in ekibinden birkaç kişi daha aynı konumdaydı. Hala ordudan ayrılmamışlardı ama komutanlık görevleri bulunmadığı için parlamentoda faaliyet gösterebiliyorlardı. Böylece Mustafa Kemal Cumhuriyet'in temelini atarken Mareşal rütbesini korumuştu. Ordudan ayrılması 1927 seçimlerine kadar ertelendi ve bu arada muhalefete yakınlık gösteren komutanlar da tasfiye edildi. Fethi ile Edirne'ye yaptığı yolculuktan sonra Karabekir Ankara'ya gitti ve 17 Aralık'ta Rauf'la akşam yemeğinde buluştu. Mustafa Kemal İsmet ve Fevzi Paşalar tarafından kendilerine karşı ortak bir cephe alınmakta olduğundan söz ettiler. Ertesi gün Çankaya'da öğle yemeğine davet edilen Karabekir, Mustafa Kemal'den niyetini açıkça belirtilene kadar kendisine güvenmesini istedi. Komutanlık görevi olanların meclisten ayrılması ve İstiklal Mahkemesi'nin ortaya çıkarılması gereken hiçbir entrikanın bulunmadığı, İstanbul'dan geri çekilmesi isteklerini bir kez daha gündeme getirdi. Dipnot Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 121-125. Ricalarına kulak asılmadı, hükümet muhalefeti sindirecek yeni bir değnek bulmuştu. Hint Müslümanlarının önde gelen liderlerinden İsmailiye mezhebinin lideri Ağa Han ile Emir Ali hilafet makamının koruma altına alınmasının bir mektupla İsmet Paşa'dan rica ettiler ve bunun Türkiye'nin şerefine itibar kazandıracağını öne sürdüler. Mektup İsmet Paşa'ya ulaşmadan önce 5 ve 6 Aralık tarihlerinde 3 İstanbul gazetesinde yayınlandı. Hükümet bu durumu Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yorumladı. İstanbul basını da kendini buna alet etmişti. İstiklal Mahkemesi 9 Aralık'ta Baro Başkanı Lütfü Fikri ile 3 gazete başyazarının vatana ihanet suçuyla tutuklanmasını istedi. Dipnot Goloğlu, Cilt 6, sayfa 4-6. Mahkeme Başkanı Binbaşı İhsan Eryavuz karşısındaki pişkin dinleyici kitlesini etkilemeyi başaramayınca dava komediye dönüştü. Bir celsenin sonunda suçlananlardan biri olan Tanin başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın yüksek sesle "Bugünkü perde de indi" diye alay etti. 27 Aralık'ta Lütfü Fikri 5 yıl hapse mahkum edildi ama mahkeme başkanı affedilmesini sağlayacağına söz verdi ve gerçekten de 11 Şubat 1924'te meclis affı onayladı. Kötü niyetli olmadıklarına karar verilen gazeteciler 2 Ocak 1924'te beraat ettiler. Davayı izleyen Falih Rıfkı Atay daha sonra "Keşke bu İstiklal Mahkemesi İstanbul'a hiç gönderilmemiş olsaydı. İhsan ve arkadaşlarının zaafı kötü bir tepki uyandırmıştır." Nihayet daha sonraki sehpalı ve ölümlü İzmir İstiklal Mahkemesi faciasına yol açmıştır diyecekti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 384-385.
Ayrım sonu.